Ayrım 3. Bildiğin gibi değil Osmanlı, Mustafa Alp Dağıstanlı. Sayfa 35. Osmanlı askeri Allah Allah diye mi düşmana saldırıyordu? Hayır, bu yüzyıllar sonra Yeşilçam filmleriyle uyduruldu. Askerlerin Allah, din veya vatan için savaştığı da pek söylenemez. Daha doğrusu motivasyonları bunlar değildi. Osmanlı askerinin cephedeki performansında dinin ve ideolojinin katkısı yok değildi. Ama fiziki şartlar, maddi ve dünyevi kaygılar belirleyiciydi. 1453 Mayıs'ında İstanbul kuşatması uzayıp askerin sabrı tükenme noktasına gelince hadisin müjdelediği fethi gerçekleştirecek son bir büyük taarruzu sağlamak için 2. Mehmet hiç istememesine rağmen 3 gün yağma sözü vermek zorunda kalmıştı. Çünkü fetih işi sarpa sarıyordu. Sufi akıl hocası Akşemseddin Sultan Mehmet'e mektup yazıp, "İyi bilirsiniz ki içlerinden çok azı Allah yolunda canlarını feda etmeye hazırdır. Fakat ganimeti görür görmez bu dünya uğruna kendilerini ateşe atmaya hazırdır," demişti. Yağma vaadi işe yaradı. İslam ve onu içeren devlet ideolojisine ait semboller, peygamberin sancağı gibi seferin başlangıcında ve ordugâhta bariz bir şekilde sergilenirdi. Bunlar padişahın meşruiyetini besleyen, sağlayan sembollerdi. Zafer bu sancağın gölgesinde kazanılıyordu belki ama zaferi kazanan sancak ve simgeler değildi. Bir kere Osmanlı ordusu denen topluluk her bakımdan zengin bir çeşitlilik barındırıyordu. Bir kısmı yeniçeri ve sipahiler profesyonel askerdi, düzenli maaş alıyorlardı. Bir kısmı tımarlı sipahiydi, vergisini toplayıp gelirini aldıkları toprak birimi karşılığında savaşa katılmakla yükümlüydüler. Bir kısmı düzensiz savaşçılardı. Din ve mezhep bakımından da değişik grupları içeriyordu ordu. Yeni Müslüman olmuşlar, eski dinleriyle ilgilerini tamamen kaybetmemişler, hatta örtük Hristiyan unsurlar vardı. Sünni İslam'a sıkı sıkıya yapışık tarikatlardan, tasavvufun en uç, Ortodoks İslam'a uzak tarikatlarına kadar değişik gruplar da cenk ediyordu. Dahası düpedüz Hristiyanlar da Osmanlı ordusu saflarında savaşıyordu. Kısacası Rhodes Murphy'nin dediği gibi inanç ortaklığı Osmanlı ordusunun bir bütün olarak faaliyette bulunması için gerekli olmadığı gibi beklenen bir şey de değildi. Sonra bireyin devletle ilişkisi bizim bugün alışkın olduğumuz ilişkiden tamamen farklıydı. Ulus devletler çağında birey kendini devletle bir özdeşlik içinde daha fazla tanımlar hale geldi. Kimliğin bir parçası oldu devlet. Ama Osmanlı, çağın Avrupa imparatorlukları gibi bu devlet birey yapışıklığının tamamen dışındaydı. Vatan kavramı Namık Kemal'le birlikte 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıktı. Yine Murphy'nin deyişiyle ülkelerinin her iki tarafın askerleri için şan ve şerefi, davalarının kutsallığı askerlerin çoğunun kafasındaki yegane endişe olmadığı gibi hiçbir şekilde ana mesele de değildi. Sadakat diye bir şey vardı şüphesiz ama bu vatana sadakat değil, padişah ve hanedana sadakatti. İslami semboller bu sadakati sağlamanın bir yoluydu ama yeterli değildi. Sultan özellikle cephedeki askerin sadakatini satın almak, hak etmek zorundaydı ve o sadakat neredeyse pamuk ipliğine bağlıydı. Bu koşullar altında cephedeki asker için daha somut motivasyonlar şarttı. Sultanın cephedeki varlığı, askerle yakın teması önemliydi. Kanuni'den sonra pek az sultan cephede göründü. İstanbul'u hiç terk etmeyenler bile vardı. Komutanların becerisi, askerlik bilgisi, asker psikolojisine hakim olması da önemliydi. Hangi şartlarda nelerin askerin moralini ve motivasyonunu arttıracağını bilmek cephede fark yaratıyordu. İyi beslenmek ve bunun garanti altına alındığını bilmek de sadece karın tokluğu için değil, askerin sadakati, güveni, morali için elzemdi. Yeterli para alamayan ve kendisine değer verildiğini görmeyen askerlerin morali kolayca bozuluyor, kimi zaman firar ediyor, şartlar el verirse isyan etmekte tereddüt etmiyorlardı. Düzenli ordunun üyeleri için maaş zammı yani terakki ve prim yani bahşiş vazgeçilmez bir beklentiydi. Düzensiz ve yardımcı güçler içinde askere yazılma primi ve savaş süresince alacakları maaş önemliydi ve bunlar için pazarlık ediyorlardı. Sözler tutulmaz, beklentiler karşılanmazsa büyük sorun var demekti. Mesela 17. yüzyıl başında bahşiş miktarı 5 ile 15 kuruş arasında değişiyordu. Ama askerler cephedeki kriz durumlarında tekrar pazarlığa girişip bu miktarı 50 hatta 100 kuruşa kadar çıkarıyorlardı. Teşvik ve ödül sistemi önemliydi. Kritik durumlarda bu teşvikler hayati değişiklikler yaratabiliyordu. Tehlikeli olduğu aşikar kimi görevler için teşvikler çıkarılıyordu. Mesela 1529 Viyana kuşatmasında taarruz öncesinde kanuni düşman savunma hattını yarıp surların içine girecek ilk askere hayatını tamamen değiştirecek cömert vaatlerde bulunmuştu. Bir de tabii seçkin askerler içinde en tehlikeli görevleri üstlenip karşılığında olağanüstü ödüller alan bir grup vardı. Serden geçtiler. Son derece zor görevleri üstlendikleri için zayiat oranları %80'lere 90'lara çıkabiliyordu. 1657'de Venediklilere karşı yürütülen Çanakkale muharebelerinde Bozcaada'ya gönderilen 300 kişilik Yeniçeri serden geçti grubundan sadece 40 veya 50'si dönebilmişti. 1686'da Buda'da düşman atlarını yarıp iç kaleye yardım ulaştırmakla görevli 2000 Yeniçeri'nin sadece 200'ü hayatta kalarak bu işi başarabilmişti. Kısacası Osmanlı ordularının başarısı manevi kudrete değil, mükemmele yakın ordu organizasyonuna ve çok iyi işleyen tedarik zincirine bağlıydı. 18. yüzyılda bu yapı aşikar biçimde bozulunca disiplin gevşedi, askeri beceriler düştü, liyakat sistemi zayıfladı, firar ve görevden kaytarmalar arttı. Kaçan askerlerin kendi karargahlarını yağmalamalarına bile rastlandı. Mesela 1770'te Ruslar Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldığında ödül sistemi de dejenere olmuştu. 1787'de Ruslara karşı savaşan Osmanlı topçu birliklerinin başındaki Fransız André Lafitte Clave dehşete düşmüştü. Çünkü askerler zaferle gelecek daha büyük ganimet yerine ödül peşine düşüp savaşmayı bırakmıştı. Birkaç esir ve düşman kellesi getirip ödüllerini oracıkta istiyorlardı. Cornel Fleischer'in savaşa değil, imparatorluğun bütününe dair şu cümlesi durumu özetliyor. Osmanlıların başarıları gerçekte ideolojilerinden çok daha büyük ölçüde etkinliklerine dayanıyordu. Çocuklu bir kadınla nikahlanan tek padişah hangisidir? 1. Murat'tır. 1362-1389. Nikahlandığı kadın da Gülçiçek Hatun'dur. Üstelik Gülçiçek Hatun bir bakıma eşini kendi seçmiştir. Rum kökenli bir Hristiyan kızı olan Gülçiçek Hatun, Karesi Bey'inin oğlu Aclan'ın karısıydı ve ondan Yahşi Bey adında bir oğlu vardı. Aclan 1336'da genç yaşta öldü. Orhan Bey, Aclan'ın oğulları arasındaki taht kavgasından da yararlanarak Karesi Beyliğini, yani Balıkesir civarını, 1344'te topraklarına kattı. Aclan Bey'in genç karısı da esir edilip Bursa'ya getirildi. Murat o zaman 18 yaşındaydı ve 1337'den beri Bursa Sancakbey'iydi. Birkaç yıl sonra genç ve dul Gülçiçek'e kocaya varmasını teklif etti ve birkaç adayın da ismini sıraladı. Gel gelelim Gülçiçek bu adayların hepsini reddetti. Bunun üzerine Murat öyleyse ben alayım diye kendini teklif etti. Gülçiçek Murat'a baktı ve sesini çıkarmadı. Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu evlilikten yıldırım topu gibi bir oğulları oldu Bayezid. 1. Murad'ın Yahşi Bey adında bir oğlu olmadığını kesin olarak biliyoruz. Aclan Bey'in oğlu Yahşi Bey, 1. Murad döneminde Balıkesir valisiydi. Gülçiçek Hatun da vakıflarına 1399'da oğlu Yahşi Bey'i mütevelli tayin etmişti. Gülçiçek Hatun Yahşi Bey mahallesinde bir cami yaptırmıştı. Caminin yanında kendisinin ve oğlunun türbeleri, Bursa Belediyesi'nin haritasında nedense Gülercek Sultan Türbesi olarak geçiyor, bir de mektebi varmış. 1870'te cami ve mektep yıkılmış. Avrupalıların imrendiği Osmanlı hayvanı hangisiydi? Ankara keçisi. Bu süslü keçi Mardin ve çevresinde de yaşıyordu ama asıl yurdu merkezi Ankara olan Orta Anadolu yaylalarıydı. Tosya, Kastamonu, Çankırı, Sivrihisar, Kalecik ve bu durum 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar sürdü. Bazı araştırmacılara göre bu keçinin kökeni antik çağ Anadolu'suna kadar uzanıyor. Bazı başka araştırmacılara göre ise Orta Asya'dan göçen Türk çobanlarınca Anadolu'ya getirildi. Anadolu'ya yabancı olmadığını ama bilinçli olarak büyük sürüler halinde Ankara çevresinde yetiştirildiğini savunan bir tez de var. Köken kavgasını bir kenara bırakıp Ankara keçisini ayrıcalıklı kılan Avrupalıları imrendiren özelliklerine bakalım. Tüyleri çok yoğundur ve yılda iki kere kırpılabilir. Üstelik ipek gibi beyaz ve yumuşaktır. Dolayısıyla bu keçinin yününden iğrilen iplik ince ve parlaktır. Ankara ve civarında işte bu iplikten şahane sof kumaşı dokunurdu. Ankara sofu sadece payitahttaki devlet ricalinin değil, Avrupalı zengin ve aristokratların da en gözde kumaşlarındandı. Kanuni Süleyman'ın giysileri Ankara sofundandı mesela. Özellikle 15. yüzyıldan sonra Ankara keçisi ipliği ve kumaşı o kadar değerliydi ki bu ipliğin ihracatı yasaklanmıştı. Sadece ihtiyaç fazlası ihraç edilebilirdi. İplik Ankara ve civarında dokunuyor, boyanıyor, perdahlanıyor ve ihraç ediliyordu. 1590'da sadece Ankara ve köylerinde 1000 kadar sof tezgahı vardı. Venedik, Lehistan, İngiltere, Fransa ve Hollanda büyük müşterilerdi. Hem Osmanlı hem Avrupa tüccarları ticaret merkezleri arasında mekik dokuyordu. İşte Batılılar bu yüzden keçinin peşindeydi. Fakat Ankara keçisini yetiştirmek zordu, pek nazlıydı. Hastalıklara, parazitlere karşı duyarlıydı. Ve özellikle doğduktan sonraki ilk birkaç günde çok narindiler. Batılılar yüzyıllarca çabaladılar. Sonunda 19. yüzyılda Güney Afrika'da yetiştirmeyi başardılar. Gel gelelim işler çok daha önce değişmeye başlamıştı. 17. yüzyıl ortasından sonra sof ihracatı yerini iplik ihracatına bıraktı. Batı Avrupa'nın ekonomik üstünlüğü ve teknolojik atılımları kendini dayatmaya başlamıştı. Mamul madde ithal etmeyi bırakıp ham madde almaya başladılar. Ve tabii bir 50 yıl kadar yasağa rağmen kaçak yollardan ihraç edildi iplik. Kaçak satış devletin vergi gelirinden vazgeçmesi demekti. Böylece iplik ihracı yasağı kaldırıldı ve vergi koyuldu. Önce sof ihracatı, sonra da Ankara keçisinin tiftiğinden yapılan ipliğin ihracatı çok önemli bir ticaret kalemiydi. Avrupa daha da azıttı ve 18. yüzyıl sonunda yarı mamul mal olan iplik ithal etmeyi bile bırakıp hiç işlenmemiş yapağıyı almaya başladı. Tiftik ipliği ipek kadar ince ve parlak olduğundan süslü kıyafet ve aksesuarlar için biçilmiş kaftandı. Ankara sofu yumuşak, esnek ve dayanıklıydı. Tiftik elyafı hafif yağlı olduğu için kaygandı ve kırışmıyordu. Bu iplikten dokunan kumaşlar yıkanınca fazla çekmiyor, dökümlü duruyor, en önemlisi vücudu tahriş etmiyordu. Ayrıca küf tutmuyordu. İngilizler saf tiftik ipliğinden kumaş dokuduğu gibi Ankara'daki tezgahlardan farklı olarak ipekle veya pamukluyla karıştırarak tiftikten başka kumaşlar da elde etti. Tiftiğin başka özellikleri de vardı. Ateşe dayanıklıydı, ısı ve ses geçirmiyordu, kolay solmuyordu. Dolayısıyla perde ve iç dekorasyonda da kullanıldı. İngilizler bu iplikten peruk bile yaptı. Ayrıca kir ve toz tutmadığı, kolay su geçirmediği için topların temizlenmesinde ve barutun nemden korunmasında da kullanıldı. İçki içtiği için fırça yiyen padişah hangisiydi? Yıldırım Bayezid'di. Üstelik fırçayı damadından yemişti. Ama damat öyle herhangi bir damat değildi. Halk içinde Emir Sultan diye bilinen Şemseddin Mehmet'ti. Çok önemli bir din alimiydi. Buhara'da doğmuş, Kahire'de eğitim almış, Bursa kadısı tayin edilmişti. Hem hali tavrıyla hem de bilgisiyle devrinde yaşadığı sultanlardan ve halktan muazzam bir hürmet görmüştü. Bayezid de takdir ettiği kendinden 5 yaş büyük bu alimi kızı Hundi Hatun'la evlendirmişti. Bayezid 1389-1402 Bursa'da Ulu Cami'yi yaptırmaya başladığında 1394 Emir Sultan'a fikrini sorunca şu cevabı aldı. Pek güzel, lakin dört köşesinde birer meyhane eksik. Bayezid şaşkın şaşkın sordu. Ama Efendi Hazretleri, Beyt-i Huda yani Allah'ın evi olan caminin yanında meyhane olur mu? Emir Sultan son darbeyi şöyle vurdu. Ya niye Beyt-i Huda olan kalbi şerifinizi haramla alude edersiniz, yani kirletirsiniz? Emir Sultan taşı gediğine oturtmuş ama Yıldırım Bayezid'in tövbe ettiğini söyleyemeyeceğiz. Vaka Nüvislere bakarsanız Yıldırım'ın 1402'deki Ankara Savaşı'nı Timur'a karşı kaybetmesi içki yüzündendi. Zevk-u sefaya, işret alemlerine, her türlü safahate düşkün olmuş, güya zihinsel ve bedensel yeteneklerini kaybetmişti. Onu yoldan çıkarıp buralara sürükleyen de karısı Maria'ydı. Sırp kralı Lazar Grebalyonovic'in kızı. Kafir kız geldi ve şarap kaseleri dağıtıldı. Osmanlı'da sultanın ve hanedanın yozlaşmasının bozulmasının nedeni olarak kafir olsun olmasın kadınları göstermek bir gelenek sayılabilir. Sonraki dönemlerde de birçok örneğine rastlıyoruz bunun. Bu açıklama öncelikle sultanı kötülüklerin dışında bırakıyordu. Bazı durumlarda da mesela bir savaşın kaybedilmesinde veya bir şehzadenin boğdurulmasında sultanın sorumlu tutulmasının önüne geçmek için etrafındaki adamların bozukluğu, beceriksizliği, kalitesizliği öne çıkarılıyordu. Maria'nın etkisi olabilir tabii Yıldırım üzerinde ama henüz hiçbir kafir kadınla bir ilişkisi olmamışken beyliğin kurucusu Osman Gazi'nin de içki alemlerine katıldığını biliyoruz. Zaten içki meclisi yani bezm hem Türk-Moğol hem de İran-İslam geleneğinin bir özelliğiydi. Yıldırım Bayezid askeri olarak son derece başarılı bir önderdi. Beyliğin at koşturduğu alanları Fırat'tan Tuna'ya kadar genişletmişti. Ankara Savaşı'nı kaybetmesinin nedeni içki değil strateji ve taktik hatalarıydı. Savaş meydanını Timur seçmiş ve yerleşmişti. Yıldırım'ın ordusu sonra geldi ve yorgundu. Üstelik kendine aşırı güveni ve hırsı Bayezid'i kör etmiş, Timur ordusunun durumunun açıklığa kavuşturulmasını ve savunmada kalınmasını öneren danışmanlarını dinlememişti. Yetmiyormuş gibi müttefik saydığı eski beylik askerleri taraf değiştirmişti. Son bir not. Fırça yememiş olabilirler ama içki içen tek padişah Yıldırım Bayezid değildi tabii. İçmeyenleri azdı demekle yetinelim. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.